Ayrım 3.
Eğitim, hukuk ve siyasal bilgiler fakültesindeki teşkilatlanmaları çok üst düzeydedir. Üniversiteye hazırlanan gençlerin kendi dershanelerine gitmelerini sağlamaya çalışırlar. Üniversiteye hazırlık dershaneleri en verimli çalışan organlardır. Buralara büyük insan kaynağı ve parasal destek yapılmıştır. İstanbul'da FEM dershaneler, İzmir'deki Akyazılı bunlara birer örnektir. Dershane binaları çok fonksiyonludur. Buralarda örgüt toplantıları da yapılır. Ayrıca Fethullah Gülen'in ikamet ettiği yerlerden biri de Altunizade FEM Dershanesi'dir. Burada kendisine tahsisli bir oda vardır. Ev ile hazırlık dershanesi ilişkisi çok önemlidir. Cemaatin 90'lı yıllarda çok güç kazanmış diğer önemli bir organı da öğretim kurumlarıdır. Okullar yatılı olduklarından öğrencilere çok daha etkili olmaktadır. Bu okul ve dershanelerdeki eğitim seviyesi diğer okul ve dershanelerden daha yüksektir. Çünkü kadrolarında işi para için değil, inandıkları için yapan birçok gönüllü vardır. Özellikle fen liselerindeki örgütlenme çok önemlidir. En zeki çocukları yetiştiren bu okullar, cemaat için çok uygun bir genişleme sahası oluşturur. Çocukların lise çağında hafta sonları gördükleri ilgi ve sıcak ev yemekleri, bu çocukları cemaat elemanı yapmak için yeterlidir. Bahsedilen evlerin dışında üniversite öğrencilerine hitap eden evler de vardır. Bunlar üniversitelerde yeni başlayan insanlara hizmet verir. Bu evlerin ilk amacı cemaatin aktif elemanları yerine sempatizanlarını yaratmaktır. Çünkü Fethullahçılar bu cemaatin belli bir zaman sonra cemiyet toplum olacağını hesaplarlar. Işık evlerine arada bir daha üst seviyeden abiler gelir ve cemaatin son durum hakkında olsun teşvik edici yüreklendirici konuşmalarda bulunurlar. Monotonluğu yok etmek ve her cemaat elemanının yukarıyla olan temasını kuvvetlendirmek için bu önemlidir. Empoze edilen fikir ve düşünceler. Fethullah Gülen'i ve cemaati tanıtan kasetlerde ve verilen vaazlarda sık sık yinelenen temalar kısaca şunlardır. Türk insanı son yüzyılda İslam'ın özünden uzaklaşarak materyal ve ruhsal bağlamda geride kalmıştır. Tanrı inancından uzaklaşmak, bu dünyada mutsuzluk ve tatminsizliği, öteki dünyada ise cehennem hayatını getirir. Türk insanını bu hatadan kurtarmak görevi ise, yeryüzünde bu cemaatin omuzlarına Tanrı tarafından verilmiştir. Harcadığınız her nefeste, İslam dinine uygun yaşamalısınız. Fen ilimlerini ve teknolojiyi öğrenmek gerekir. Ama bunun da amacı gelişme değil, Tanrı'ya daha çok yaklaşmaktır. Yaşamın amacı dolaylı ve dolaysız Tanrı'ya hizmettir. Cemaatin dışında bir hayat cehennemdir ve cemaatten çıkan da bir daha iflah olmaz ve cehennemliktir. Cemaatte hiyerarşik yapı. Cemaatin muazzam bir hiyerarşik yapısı vardır ve Türkiye'de askerden sonra en iyi teşkilatlanmış örgüttür. 1990'lara kadar ana cemaat birimi onların dershane ve ışık evleri dediği, öğrencilerin ve onların abilerinin kaldığı evlerdir. Cemaatin iyi elemanları hep buralarda yetişmektedir. Her dershane ve ev bir bölgeye bağlıdır. Her ev hacmine göre 5-6 kişiden oluşur ve evlere kimlerin dağıtılacağı bölge imamları tarafından belirlenir. Ayrıca her evin bölge imamları tarafından tayin edilmiş bir imamı vardır. Ev imamları genellikle yaşça daha kıdemli insanlardır. Evlerde hayat özetle şöyledir. Evin birincil amacı adam kazanmak ve yeni kazanılan insanlara cemaat öğretisini empoze etmektir. Bu fonksiyonu yitiren evlerin kadrosu dağıtılır. İkincil amaç, evde kalanların kendilerini cemaat öğretisi paralelinde devamlı yetiştirmeleri. Üçüncül amaç da barınacak bir yer tedarik etmektir. Evin her türlü ihtiyacı cemaat tarafından karşılanır. Her evin sorumlu olduğu özel bir misyonu vardır. Ev sakinlerinin hizmet dışı sokakta dolaşması tasvip edilmez çünkü sokak günahlarla doludur. Hedef kurum ve kuruluşlar. Fethullah Gülen'e göre askeriye, mülkiye, hukuk ve eğitim teşkilatlanması gereken ilk üç kurumdur. Üst düzey bürokratlarla sıkı ilişkiler kurmak, İçişleri ve polis teşkilatına sızmak cemaatin vizyonu içindedir. Spor dünyasını bile ihmal etmeyen cemaat, özellikle Galatasaray Futbol Kulübü'ndeki aktiviteleriyle biliniyor. Bu küçük örnek cemaatin politika belirleyicilerinin vizyonlarının genişliği ve hedeflerinin derinliğini göstermektedir. Boğaziçi, ODTÜ ve Bilkent gibi üniversitelerde örgütün fakülte düzeyinde yapılanması kuvvetli değildir. Fakat bu üniversitelerde asistan veya doktora çalışması yapan cemaat mensupları mevcuttur. Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5-6 sene önce başlattığı projeyle yeni üniversitelerin kadro ihtiyacını karşılamak için yurt dışına binlerce öğrenci gönderilmiştir. Bir öğrencinin devlete maliyeti senede 40 bin Amerikan dolarıdır. Her fırsatı değerlendirmekte usta olan cemaat bu fırsatı da çok iyi kullanmıştır. Yurt dışına gönderilen bu öğrencilerin çoğunluğu bu cemaate mensuptur. Özel üniversiteler bazında Fatih Üniversitesi onlarındır. Gelir kaynakları ve sermaye gelişimi. Esnaflar üzerindeki örgütlenme özellikle 90'larda artmıştır. Şu anda muazzam bir finansal güçleri vardır. 50 milyar dolara ulaşan İslami sermayenin %50'sinin Fethullah Gülen cemaatinin destekleyicilerine ait olduğu değerlendirilmektedir. İlk zamanlarda esnaf teşkilatlandırılmamıştı. Bunların fonksiyonu cemaate parasal ve lojistik destek vermekti. Para toplama olayına himmet denir ve en büyük yardım da Ramazan ayında toplanır. Cemaatin üst bir elemanı gelir, duygusal bir konuşma yapar ve insanlar bir sonraki Ramazan ayına kadar verilmek üzere para veya mal taahhüt ederler. Yeni bir stratejiyle esnaf bir araya getirilmiş ve 1996 yılında İstanbul'da İşhat, İş Hayatı Dayanışma Derneği oluşturulmuştur. Bu dernekle esnafın eğitimi ve bir araya gelmesi sağlanmıştır. Türk Cumhuriyetlerinin iş potansiyelinde en büyük pay onlarındır. Anadolu Kaplanları denilen yerli girişimcilerin önemli bir kısmı Fethullahçıları destekler. Aralarında güçlü bir iş ortaklığı ve bilgi transferi vardır. Bu dayanışma dış ticarete de yansımıştır. İbadet. Evlerde namazlardan sonra sürekli ya Nur Risaleleriyle Fethullah Gülen'in kaleme aldığı kitaplar okunur, ya kasetler dinlenir veya izlenir. Sabah akşam yatsı namazları bunun için en uygun vakitlerdir. Basın ve yayın faaliyetleri. Medyanın öneminin farkında olan cemaat, bu konuda hem basın yayın elemanı yetişmesini teşvik etmekte hem de finansman sağlamaktadır. Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Sızıntı, Yeni Ümit dergileri gibi 14 dergi, 25 radyo bu konudaki teşebbüslerindendir. Cemaatin geleceği. Türkiye'de silahlı kuvvetler olmasaydı, bugün hayalini kurdukları İslam devletini tesis etmiş olacaklardı. Şu anda Türkiye'de Fethullahçılarla askerler arasında gizli bir satranç oynanmaktadır. Cemaatin askere bakışı bellidir. Askerliği her fırsatta övdükleri halde büyümeleri için önünde tek engelinde askerlik kurumu olduğunun farkındadırlar. Yakın geçmişte Refah Partisi ve yandaşlarının uğradığı akıbetten ders alarak radikal davranmanın ne zararlar getirdiğini görmüş ve hoşgörü, felsefe ve politikasını cemaatin amblemi olarak lanse etmişlerdir. Analiz ve araştırmadan uzak Türk halkı ve küçük burjuvazisi bu maskeye hemen inanmış ve çabuk verilmiş kararlarla ılıman İslam olarak gördükleri örgütü desteklemişlerdir. Ama örgütün diğer bütün dinci örgütlerden daha akıllı olduğunun ve kritik güce ulaşana kadar bu hoşgörü maskesini taktığının farkında değildir. Ergün Poyraz'ın MNP'den FP'ye İhanet Belgeleri adlı eserden bazı notlar aşağıdadır. RP Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, 27 Mayıs 1994 yerel seçimleri öncesinde Amsterdam'da milli görüşçülere hitaben yaptığı konuşmada, "Meclisten yıkıldık, yine meclisten dirileceğiz. Hedefe varıyoruz, hem de çok ciddi bir şekilde varıyoruz. Allah'ım, beni intikamına memur eyle. Vereceğiniz her gulden düşmana kurşun olacaktır, her mark tüfek olacaktır," dedi. Ceylan ayrıca 1974 yılında kelime oyunu yaparak İmam Hatip okullarını İmam Hatip liseleri haline dönüştürdüklerini, o zamanki Başbakan Bülent Ecevit'in de bunu desteklediğini belirtip, "Büyük bir fırsat yakaladık. Bizim için en önemli problem harp okullarına girmekti. Kanun hazırladık. Ecevit de imzaladı ama Koru Türk imzalamadı. Eğer kanun çıksaydı karar almıştık, İmam Hatip Lisesi'ndeki 63 arkadaş hava harp okuluna girecektik. Şimdi pilot binbaşı Hasan Hüseyin Ceylan, pilot albay Recep Erdoğan olacaktık," dedi. Cumhurbaşkanının 5 vakit namaz kılmasının önemli olmadığını belirten Ceylan, "Bana namazı değil şeriat çizgisindeki yeri lazım adamın," diye konuştu. Ecevit ilginç adamdı. Öztürkçeyi çok iyi kullanıyordu. Olanaklar, olasılıklar, ivedilikler bir yığın Öztürkçe. Recai Bey İmar İskan Bakanımız meclis kulisinde yakaladı kendisini. "Bak, İmam Hatipler meselesiyle bağlantı kuruyorum olaya. Nasıl adı değiştirildi? Eskiden İmam Hatip Okulu'ydu.
İHO idi rozetler, hatırlayın. İHL değildi. Niye İHL oldu biliyor musunuz? İşte bir kulis fıkrasından çıktı. O İHL, onu çoğunluğunuz bilmez. Sayın Başbakan, siz öz Türkçeyi çok kullanıyorsunuz dediler. Ne güzel dediler. Güzelliğinden değil, adama bir şey öğretiyor tabii. Teşekkür ederim filan dediler. Ya bak şu şu şu değiştirilmiş. Hala okul deniyor. Okulsa geri kalmış bir kavram. Niye lise olmuyor bunlar? Diğerleri lise olmuş da bunlar olmuyor. Tabii ya, hiç aklımıza gelmedi dedi Sayın Ecevit. Ve beyler bir önerge verin dediler. Onun maddesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde var. Lise olmasına yönelik önerge verildi. Sayın Ecevit'in imzası vardır onda. İHO'dan İHL'ye. O'ya tekme vurduk, L geldi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük devrimlerinden birisi olmuştur. İmam Hatip Lisesi mezunları, ben eskiden 76 mezunuyum. İstanbul İmam Hatip'ten 76 mezunlarının hepsi bilirler. Yüksek İslam Enstitüsü'nden başka hiçbir yere gidemiyordu. Ankara İlahiyat Fakültesi İmam Hatip Lisesi mezununu almıyordu. Şu hale bakın, lise mezununu alıyordu. Niye? Dinsizlik daha da çoğalsın. Bütün profesörler fütürlüydü. Öğlen tatilinde bizim tefsirci de, hadisçi de, fıkıhçı da tavla oynuyordu fakültede. Çok gariptir, İmam Hatipliği de almıyorlardı. Niye almıyorlardı? İmam Hatip okulu olduğu için almıyorlardı. Lise olmadığı için. O'ya tekme vurduk. Liseyi kuliste Ecevit'i tavladığın zaman, lise olduktan sonra, 76'dan itibaren İmam Hatip liseleri siyasal bilgilere, hukuk fakültesine, tıp fakültesine, uçak mühendisliğine, ilahiyat fakültesine, ekonomiye, işletmeye, iktisata her yere girer oldu. O'ya tekme vurup L'yi vurdurmak bir kulis fıkrası bana göre Türkiye'nin en büyük devrimi olmuştur. Olay budur arkadaşlar. S-273 27-5-1993 tarihinde Mekke'de yapılan bir toplantıda Fazilet Partisi Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen şunları söylüyor. İki Allahlı bir peygamberli millet olur mu? Yeryüzünde iki Allahlı millet haline getirilmişiz biz. Bir tarafta kendi inandığımız Allah'ımız, kendi inandığımız ahiretimiz ve peygamberimiz, diğer tarafta devletin bize zorla kabul ettirdiği laiklik. Müslüman hem laik hem Müslüman olamaz. Bunu sadece burada söylemiyorum. Zannetmeyin ki Mekke'nin bu mukaddes topraklarında onların ajanlarından ve istihbaratlarından uzak olduğumuz için konuştuğumuzu zannetmeyin. Allah'a şükürler ediyoruz ve hamd ediyoruz. O mecliste de ben ve kardeşlerim defalarca artık Müslüman hem laik olamaz. Biz bu laiklikten kurtulmalıyız. Müslüman hem laik hem Müslüman olamaz. Bunu kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar da ne hikmeti ilahi ise belli yerlerden korkuyorlar. Ben her gittiğim yerde kadınları, hanımları görünce onlara diyorum ki, ey analar, sizler evlatlarınızı yiğit yetiştirin, korkak yetiştirmeyin. Çocuklarınız trafik kazalarında öleceğine, çocuklarınız Güneydoğu'da PKK olaylarında öleceklerine, çocuklarınız arazi davası sürdüreceklerine, henüz öyle evlatlar yetiştirin ki Allah'ın nizamını savunmak için yetişsin, Allah'ın davasını savunmak için öldürülsün. Konuşmanın tam metni için bakınız MNP'den FP'ye ihanet belgeleri sayfa 366. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile The British Consul'ün birlikte düzenledikleri Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele Sempozyumunda Amerikan Başsavcısı Lawrence Defender bildirisini sunduktan sonra bu bildiriyi yorumlama görevi yaparken 16 Haziran 1995 tarihinde yaptığım konuşmadan bir bölüm aşağıdadır. 1988 yılından beri İngiltere radyo ve televizyon yayınlarına bir nevi sansür uyguluyor. Teröristin görüntülü resmini vermek yasak. Kendi ağzından konuşmasını vermek de yasak. Şimdi mesela Sinn Féin gibi IRA ile bağlantılı olduğunu bilinen ama gene de yasal bir partinin sadece terör değil, bize gelen bilgilere göre kadın hakları, posta hizmetleri ya da eğitim gibi konularda dahi temsilcileri TV'de konuşturulmuyor. Geçen yıl BBC'nin Haberler ve Güncel Olaylar Dairesi Başkanı Tony Hall, ülkedeki TV ve radyo yayıncılarının terörle ilgili bütün gerçekleri aktarabilme olanağını kısıtlayan yasanın yeniden gözden geçirilmesi zamanının geldiğini savundu. Eski Kuzey İrlanda Bakanı ve şimdiki Kültür Bakanı Peter Brown'un cevabı ilginç. Terör örgütleriyle onların taraftarlarının halka hala silahlı mücadeleyle adam öldürmeyi meşru siyasi araç olarak gördüğü bir ortamda söz konusu yayın yasağını kaldırmayı düşünemeyeceklerini söyledi Peter Brown. Bu yaklaşım demokratik bulunmayarak eleştirilebilir. Jerry Robin, Do It adlı eserinde bir renkli televizyon aleti olmadan ihtilacı olamazsınız. O bir tabanca kadar elzemdir diyor. Berlin polis şeflerinden Klaus Turner, terörizm, kitle medyasının, gazetelerin, radyo ve televizyonun suikastlere verdiği aleniyet olmadan tasavvur edilemez. Medya ile teröristler arasında zımni bir ittifak var gibidir. Teröristler, kitle medyasına yeni okuyucu ve dinleyici kitlesi kazandıran ilginç bir malzeme sağlamaktadırlar. Buna karşı kitle medyası da kamuoyunun teröristlerin ciddiye alınması için ihtiyaçları olan aleniyeti sağlamaktadır, diyor. Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği 852 numaralı tavsiye kararının 10. paragrafında, teröristlerin eylemlerini anlatan medyalar, halkın enformasyon hakkıyla eylemlerini hak etmedikleri bir aleniyet sağlayarak, teröristlere yardımdan kaçınma gereği arasında adil bir denge kurmak için bir otokontrol kurmak mecburiyetini göz önüne almalıdırlar, diyor. Hep bu sakıncayı vurgulamışlar. Kanada Ceza Yasası'nın 281. maddesi, Federal Almanya Ceza Yasası'nın 131. maddesi, İspanya'da tedhişçiliğe karşı kararnamenin 4. ve 19. maddeleri, şiddet hareketlerini yüceltici, tedhiş gruplarını tahrik edici ve devlet düzenini yıkıcı hareketlerin yayımlanmasını belirli kurallara bağlamıştır. Ülkemde ise maalesef televizyon kanallarından çoğu bu kuralların hiçbirine uymuyor. Neredeyse PKK lideri Abdullah Öcalan'ın günlük emirlerini yayımlayacaklar, bu gidişe dur diyebilecek maalesef bir otorite de yok. Sözlerimi Solzhenitsyn'den, onun yazdıklarından bir pasaj okuyarak bitirmek istiyorum. Demokrasiler tarihin uçsuz bucaksız nehirlerinde kaybolmuş adalardır. Su daima yükselir, tarihin en basit kanunları demokratik toplumlara karşıdır. Dünyanın kaderi hiçbir zaman böylesine insana bağlı kalmamıştır. Ben öyle sanıyorum ki insanoğlu için ilk kaide yalanı kabul etmemesidir. Gerçeği söylemek demek, özgürlüğe yeniden hayat kazandırmak demektir. Modaya, menfaatlere ve baskılara aldırmadan gerçeği söylemek, bildiğini söylemek, doğru olmak ve onu durmadan tekrarlamak. Batının geleceğini düşünüyor ve korkuyoruz. Çünkü 70 yıl önce yaşadıklarımızı burada da görüyorum. Çocuklarının düşüncelerine boyun eğen büyükler, değişik fakat değersiz düşünceler içinde eriyip giden genç kuşaklar. Moda dışında kalmaktan korkan profesörler, devrimci aşırı uçlara duyulan sempati, mahkumiyet hükmü giymişçesine susan çoğunluk, zayıf hükümetler, kendilerini koruyacak mekanizmalara felç olmuş toplumlar. Bütün bunların sonucunun ne olduğu bizler tarafından biliniyor. Notlarıma tamamını aldığım ender yazılardan biri Tamer Bacınoğlu tarafından yazılmış. 6 Temmuz 1999 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türkiye'de Alman Vakıflarının Marifetleri başlıklı yazıda şöyle deniyor. Federal Almanya'da Türkiye'ye yönelik kültür hizmetleri büyük ölçüde vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilir. Söz konusu hizmetler, Türk halkına ve politikacılarına demokratik tartışma kültürünü öğretmekten, elmalı kereste sanayisini teşvike, özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisi derslerinden gazeteci eğitimine kadar çok renkli bir programı içerir. Türkiye'de araştırma kurumu kisvesi altında çalışmalarını sürdüren Alman vakıflarının hemen hemen tamamı parti vakfıdır. Aşırı sağcı CSU ve sözde solcu PSD dışında Alman parlamentosunda grubu bulunan 4 partinin tamamının Türkiye'de vakıfları vardır. Ülkemiz ile ilk ilgilenen Almanya'nın en büyük partisi CDU'nun Konrad Adenauer Vakfı olmuştur. 1984'te şubesini açmıştır. SPD'nin Friedrich Ebert Vakfı'nın İstanbul'a gelişi 1988'de olmuştur. Bunu 1991'de FDP'nin Friedrich Naumann Vakfı izlemiştir. Birlik 90 Taksim Yeşillerin Henrik Böll Vakfı da 90'lı yılların ortasında İstanbul'da faaliyete geçer. Alman parlamentosunda grubu bulunan partilerin vakıflarının tümü federal hükümetin politik eğitim fonundan finanse edilmektedir. Yurt dışı etkinlikleri de yine %100 federal hükümetçe karşılanır. Konunun uzmanlarından sosyolog Ute Passner'a göre Alman parti vakıfları, devlet finansmanlı çok özel NGO'lardır ve Alman dış politikasının önemli bir aracı durumuna gelmişlerdir. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın elimize geçen bir yayınında, ülkelerin iç işlerine sorun yaratmadan karışabilmek için ne tür kamuflaj projeleri kullanılabileceği üzerine bir dizi pratik örnek verilmektedir.